Tekrar.
Dolayısıyla adımız da uygun
yemek. Yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, işte birlikteliğimiz başladı. Hepiniz hayatın seslerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Recep Özdem ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz her zaman olduğu gibi programımıza. Telefonlarımız mı zaten biliyorsunuz ama hemen tekrarlayalım. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan programın sonuna kadar bizlere ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızsa yine biliyorsunuz zaten Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, programımızla ilgili her türlü sorularınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi, hatta önerilerinizi paylaşmanız mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği.
Gençlikte neler geldi cahil başıma.
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor başkentten. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla. Evet, şimdi ilginç ve değişik bir konudan söz edeceğiz ama önce konuğumuzu siz sevgili dinleyicilerimizle tanıştırayım. Psikolog Sayın Alp Ardıç bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne. Evet, hipnozdan söz edeceğiz bugün. Çünkü psikoterapide de kullanılıyor artık. Pek çok alanda kullanılıyor. Öncelikle bir mazisine bakalım. Nedir hipnoz? Ne zaman, nasıl ortaya çıkmış? Kısaca bahsedelim. Evet.
Aslında çok gerilere gidersek eski Yunan tıbbi etiyolojisinde de hipnozla ilgili bir takım bilgilere rastlanmaktadır. Özellikle adına hipnozis dediğimiz bir hipnoz tanrısı vardır en gerilere gittiğimizde, hı hı, Yunan tanrıları arasında. Ama modern psikiyatrik anlamda, tıbbi anlamda kullandığımız hipnozun tarihçesi 1755'li yıllara kadar dayanmaktadır. Ama gün geçtikçe tabii tıbbın gelişmesiyle beraber alternatif tıpta da gelişmeler ve yenilikler oldukça hipnozun kullanım şekli, yapısı oldukça değişti. Özellikle de 1950'lerin sonrasında modern tıbbi hipnoz dediğimiz, şu an güncelde kullandığımız hipnoz yöntemleri keşfedildi.
Uyku hali değil ama.
Değil. Belki Sigmund Freud'un döneminde kullanılan hipnoz yöntemine biraz daha uyku hali diyebiliriz, hı hı, ama onun çok da uygulanılabilirliğinin kolay olmadığını söylemek yerindedir. Bir, evet, de tabii burada hasta doktor ilişkisi içerisinde hastaların güven duygusuyla ilgili bir takım soru işaretleri olabiliyor.
Ne gibi?
Çünkü geriye dönüp bakıp klasik hipnozla ilgili, modern hipnozun dışında tutarsak klasik hipnozu.
Ne farkı vardır klasik hipnozla modern hipnoz arasında?
Şöyle ki, klasik hipnozda genellikle hastaya şu telkin edilir. Birazdan söylediğim hiçbir şeyi hatırlamayacaksın ve olan biten her şeyi unutacaksın. Hı hı. Çoğunlukla da geçmişe gidilip sorunların temeli bulunmaya çalışılır klasik hipnozda.
Ve ondan da biraz korkulur herhalde.
Tabii.
Sırların ortaya çıkmasından, tabii, dolayı, evet, pek herkes girmek istemez aslında o hipnoza.
Az evvel de dediğim hastanın doktorla güven ilişkisiyle ilgili kısmı tam anlamıyla bu nokta etkiliyor. Orada da ayırt edici uyaranımız şu oluyor. Hasta, ya ben uyandığımda hiçbir şey hatırlamazsam ve çok anormal şeyler söylemiş olursam.
Genelde de öyle mi olur?
Kim bilebilir?
Evet.
Bununla ilgili hani çok enteresan vakalar görmedik mi? Gördük. Hı hı. Bundan ne kadar zaman evveldi? Hemen 8 yıl evvel ben hipnozun eğitmenliğini aldım. Türkiye'de de derslerini veriyorum hipnozun. Öncelikle klasik hipnozla başladım. Ama klasik hipnozun analiz tarafında birçok sınırlılığa rastladık ama bir taraftan da çok enteresan vakalar da gördük. Mesela geçmişe gidip acaba şu dönemde ne yaşamıştım veyahut da bu dönemde neler başıma gelmişti ya da bundan işte 30 yıl evvelki yaşadığım bir anı anımsamak istiyorum dediklerinde, hı hı, hastaların çok enteresan tecrübeleri oldu ama bu noktada da...
Peki mümkün geçmişe gitmek?
Doğru,
değil
mümkün.
Mi? Peki
mümkün.
Geleceğe gitmek mümkün müdür?
İnsan zihninin hayal dünyasıyla doğrudan sınırlıdır. Hı hı. Öyle diyebiliriz.
Evet. Peki modern hipnoza gelirsek neler söyleyeceksiniz?
Modern hipnoz bizim şu an kullandığımız bilinçli hipnoz dediğimiz, kişinin asla kontrolünü yitirmediği, asla seans esnasında anlatılanları unutmadığı, kendini ve hakimiyetini, iradesini asla kaybetmediği, hı hı, bir noktadır. Burada şunu söyleyebiliriz. Hipnoz bizim için bilinçaltı dünyamıza açılan bir kapıdır. Ve kapının içinden geçtikten sonra orada nasıl gezineceğimiz ve nerelere gideceğimizle ilgili yöntemi bilinç dışı düzeyde hekimle hasta beraber belirliyorlar. Hı hı. Bu nokta içerisinde de modern hipnoz bize hem hekime hem de hastaya sınırsız bir dünya açıyor. Hmm. Mesela bunu şöyle söyleyebiliriz. Klasik hipnozda hasta ya da hizmeti alan, hipnotize olan kişi herhangi bir şey hatırlayıp müdahale edemezken burada bilinçaltı dünyasında kendi gezinebiliyor. Mesela bundan birkaç sene evvelki iyi odaklanmış bir anına geri dönebilirsin gibi bir telkin veriliyor. İyi odaklandığı, zihninde bulabildiğinde kendini rahat, özgür, keyifli hissettiği bir anıya dönüp içinde gezinebiliyor.
Bunun ne gibi bir faydası var?
Bunun şöyle bir faydası var. Hipnozla ilgili en temel korkuyu ortadan kaldırıyor. Kişiler diyor ki ya ben irademi yitirirsem, ya ben sizin kontrolünüze girersem, aman yok ben uyumayayım ya uyanamazsam gibi kaygılara giriyorlar.
Var mıdır böyle bir mümkün kaygıya değil. Gerek? Yok.
Mümkün değil. Evet. Çünkü hipnoz bir uyku hali değildir. Hı-hı. Aksine aşırı uyanıklık halidir.
Ki her gün girdiğimiz doğru mudur o zaman hipnoza
doğru,
bu anlamda
doğru.
baktığımızda?
Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Çok kısa teknik bir bilgi verirsek eğer zihnin alfa ritminde çalıştığı hale biz hipnoz evresi diyoruz ki bu uykudan uyandığımız anda ve gece uykuya dalmadan önceki halidir zihnin. Beyin 4 frekansta çalışır. Şöyle düşünelim. 4. frekansımız uyanıklık halimiz. 3. frekansımız hipnoz halimiz. 2. frekansımız uyku halimizdir bizim. Hı hı. Zaten bu doğaçlama bir şekilde gün içerisinde insanların her daim yaşadığı bir haldir. Bizim hipnozu bu noktada ayırt edici olarak koyabileceğimiz bir yer varsa o da şu. Normalde kişiler gece uyumadan ya da sabah uyandığında 5 dakikalık bir süreçte bulunduğu hipnoz halindeyken zihninde biz o süreyi uzatıyoruz ve o süre içerisinde kişileri bilinçaltı düzeyde telkin ediyoruz. Hı hı. Aradaki farkı bu sadece.
Peki başarı oranı nedir bu telkinlerde?
Başarı oranı şu, kişiye göre değişmekle beraber analizi yapan kişinin de yeteneğine de doğrudan bağlıdır. Dolayısıyla da burada genel geçer bir başarıdan bahsetmek çok mümkün değil. Hani bunu şey gibi düşünebiliriz. Mesela bir hipnoz yapacağız. Örnek vermek gerekirse hipnozda kilo verme seansı yapacağız. Kişiye sorular soruyoruz hipnozdan önce. Diyoruz ki sorunun ne, şikayetin ne, ne kadar yiyorsun, hangi tür bağımlılıkların var, hangi saatlerde yiyorsun, gece uyanıp yiyor musun ya da doyma hissin ne zaman geliyor, tokken de yiyebiliyor musun? Burada kişiler eğer doğru bilgiyi terapistine vermezse bir, ikincisi kişi ne kadar yediğinin farkında değilse başarı oranı düşüyor. Ama kişi doğru bilgiyi verir, terapist doğru analizleri yapar, bilgiyi doğru alırsa başarı oranı yüksek oluyor. Dolayısıyla da bu çok böyle subjektif değişken bir nokta. Kesinlikle şöyle başarı oranı vardır demek de yanlış olur.
Evet, o zaman her alanda da kullanılabilen bir yöntem
doğru.
değil mi? Tıpta, doğru. hukukta.
Doğru. Ben hemen hemen birkaç yıldır da bazı hukuk fakültelerinde telefonda hipnozla dolandırıcılık dersleri veriyorum. Bunlara karşı koymayla ilgili dersler veriyorum. Hı hı. Hatta ve hatta en enteresan yanlarından biri de hipnozun. Hipnozla kısa sürede dil eğitimi veriyoruz. Belki de öğrencilerimin çok fazla kullandığı yöntemlerden biri de bu hipnozla dil eğitimidir. Hı hı. Akabinde hipnozla tik bozukluğu, hipnozla kilo verme, hipnozla öğrenme, kolay öğrenme, hipnozla sınav kaygısıyla baş etme gibi konu başlıkları da alt başlıklar olarak değerlendirilebilir. Yani uygulama alanı oldukça geniş.
Evet. Peki kendi kendimize yapabilir miyiz? Kimler yapabilir hipnozu?
Kendi kendimize zaten az evvel de dediğim gibi gün içerisinde defalarca yapıyoruz. Hı hı. Uykudan önce, uykudan sonra
ama
uyandığımızda.
Ama onlar bilinçsiz. Bilinçli
evet,
kendi kendimize bilinçli yapabilir miyiz?
Bilinçli noktada da şöyle yapabiliriz. Tabiri uygunsa iş saati içerisinde herhangi bir sıkıldığımız ya da yorgun hissettiğimiz bir anda başımızı yavaşça geriye yaslayıp dinlenmeye başladığımızda, gözlerimizi kapadığımızda belki birkaç dakika içinde otomatikmen zihnimiz alfa moduna kendiliğinden geçebilir. Hı hı hı. Ya da bununla ilgili belli teknikler var. O teknikleri öğrenerek bununla ilgili kendi kendinize de hipnoz yapabilirsiniz. Oldukça da kolay.
Bu vesileyle günlük yaşamdaki stresten de belki birazcık doğru. uzaklaşabiliriz galiba
doğru.
değil mi?
Doğru.
Peki çocuklar, gençler daha mı kolay hipnotize olurlar yetişkinlere göre acaba?
Burada şöyle bir şey var. Aslında dışarıda çok sık duyduğum cümlelerden biri şu. Beni zaten kimse hipnoz edemez. Hadi et de göreyim gibi bir şey var, yaklaşım
onlar
vardır.
Onlar daha mı kolay olurlar acaba?
Onlar kesinlikle daha kolay oluyorlar. Bir diğeri de şu, tabii çocuklarda direnç daha az olduğu için, bilinç dışı zihinleriyle uyumu bizden daha fazla olduğu için çocukların, daha dürtüsel, daha içgüdüsel yaşadıkları için bilinç dışı zihinleriyle uyum kurma kabiliyetimiz daha kolay oluyor. Hı hı. Dolayısıyla da çok daha kolay hipnotize oluyorlar.
Evet. Şimdi pek çok tedavide de kullanılıyor dedik. Evet. Örneğin sigarayı bırakmak da mümkün olabiliyor mu acaba?
Olabiliyor. Olabiliyor. Sigarayı bırakmakla ilgili noktada ya da kilo vermeyle ilgili noktada ya da genel anlamda şöyle düşünürsek.
Sigara, alkol.
Alkol. Bunların tamamıyla beraber değerlendirirsek, hı hı, davranış değişikliğinin gerekli olduğu hemen her konuda bize yardımcı oluyor hipnoz. Bunu şöyle değerlendirebiliyoruz. İşte mesela çok yemeyle ilgili, kiloyla ilgili biz insanlara hipnoza bir diyet listesi vermiyoruz. Yeme dürtüsünü bilinçaltı düzeyde azalttığımızda kişiler otomatikman zaten yeme isteği gelmediği için kendiliğinden yeme miktarları düşüyor. Düştüğü için de otomatikman kilo veriyorlar. Hı hı. Birinci davranış değişikliğimiz bu noktada oluyor. Sigarayla ilgili kodlamalarımız varsa işte yemekten sonra, arabada, işte kahve içerken bu kodlamaları bilinçaltına bozduğumuzda kişi yemekten sonra arayışına girmediği için azaltmaya başlıyor. Bununla ilgili kodlamalar bozulduğu
Peki,
için.
Peki tüm bunlarda başarılı sonuç elde edilebilmesi için kişinin kendinin mi istemesi gerekiyor yoksa isteği dışında hipnotize edilebiliyor mu?
Tedavi bakış açısında değerlendirirsek zaten tıbben de bizim birinci kuralımızdır. Önce İsteğe hastanın istekli olması lazım. Ancak hı hı, hipnoz illaki istekli olmanız gerekiyor mu hipnoz olmanız için? Gerekmiyor. Hı hı. Az evvel verdiğim örnek gibi telefonla dolandırıcılık şu sıralar çok yaygın biliyorsunuz.
Evet.
Orada telefonda hipnoz yapıyorlar. Ani bir ses tonuyla, hı hı, bir takım ses frekanslarıyla sizi hipnotize ediyorlar. Ve ne kadar eğitimli olursanız olun, ne kadar güçlü bir iradeniz olursa olsun hipnoz olduğunuz andan itibaren orada telkine açık hale gelip kişilerin söylediğini yapıp maalesef dolandırılabiliyorsunuz. Bu da bir istemediğiniz halde de hipnotize olabileceğinize örnektir, mesela.
Peki ne kadar sürer hipnoz? Ne kadar sürmeli? Ortam önemlidir elbette ama.
Bunu şöyle söyleyebiliriz. Bir örnekle anlatayım hatta.
Lütfen.
Haftanın belli günleri İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'da programım, hı-hı, var. Uçakta bir yanımda oturan bir bayanın korktuğunu fark ettim. Onunla çok kısa bir sohbet ettim. Hemen hemen 2 ila 3 dakika sürdü. Ama o benim hem hipnozcu hem psikoterapist olduğumu bilmediği için ne olduğunu anlamadan, farkında olmadan hipnoz oldu. Ve yolculuk boyunca farkında olmadan bir sakinlik hali geldi ona. İndiğimizde yavaşça kendine gelmeye başladı. Ya içim geçmiş dedi, kusura bakmayın sizi dinliyordum dedi. O anda aslına bakarsanız farkında olmadan hipnoz halindeydi. Yani bunun için bir ortam aslına bakarsanız çok da şart değil.
Değil, evet.
Zaman olarak da belki 10, belki 15 saniye de yeterli olabilmekle beraber bazı kişilerde 3-4 dakika bu kişinin bilinçli zihninin dirençlerinin ne kadar güçlü olduğuna bağlı.
Evet, o zaman uçağa binmeden önce de mutlaka
evet,
bu tür telkinlerin. Peki hipnozun yasal konumu nedir ülkemizde?
Aslına bakarsanız çok yerinde bir soru oldu. Çünkü bu konuyla ilgili büyük bir belirsizlik vardı ülkemizde yıllardır. Biz hipnozu biliyoruz, uyguluyoruz ancak bununla ilgili sınırlarını belirleyen bir kanunumuz yoktu. 17 Ekim 2015 tarihinde Sağlık Bakanlığı bununla ilgili bir yönetmelik yayınladı. Bu yönetmelik esasları henüz uygulanmaya başlamamakla beraber bununla ilgili eğitimler, yönetmelik esasları uygulanmaya çok kısa zaman içerisinde başlanacak gibi görünüyor. Burada da ülkemizdeki bu yayınlanan yasaya bağlı olarak tıp hekimleri, klinik psikologlar, diş hekimlerinin uygulama sınırlılığı vardır. Bu alanların dışında da diğer meslek gruplarına uygulama hakkını sunmuyor ülkemizdeki yasal düzenleme.
Hı hı, evet. Peki eğitimlere gelirsek, eğitimlerde nasıl bir süreç izleniyor? Nasıl bir yol takip ediliyor acaba? Ne kadar sürüyor eğitimler?
Eğitimler şimdi bakanlığın yeni yaptığı düzenleme ile beraber Türkiye'deki eğitimlerin içeriği henüz belli değil. Ne kadar süreceği henüz belli değil. Ben yurt dışında Amerika'da aldım eğitimimi. Aldığım eğitimin içeriğini şöyle özetlemek gerekirse başlangıç düzeyinde uygulayıcı olabilmek için ortalama 120 saatlik bir eğitim alıyorsunuz.
Hı hı.
Bu da hemen hemen yoğunlaştırılmış bir programla 3 haftaya sıkıştırılıyor. Bunun uzman uygulayıcı moduna geçmek istiyorsanız, yani bir psikoterapist olarak hipnozu terapilerde kullanmak istiyorsanız, hemen hemen 80 saatlik bir eğitimde akabinde alıyorsunuz 120 saatin üzerine. Dolayısıyla da bir terapistin uygulaması için bunun 200 saatlik bir eğitimden geçmesi gibi bir uluslararası denkliği var. Ama uluslararası bir kuralı var daha doğrusu. Ama ülkemizde düzenleme nasıl olacak inanın ben de bilmiyorum henüz.
Peki yurt dışındaki yasal konumu çok daha farklı düzeyde o zaman ülkemizdekinden.
Kesinlikle, kesinlikle. Yurt dışında bu iş ikiye ayrılıyor. Hipnoterapistlik diye bir ünvan, hipnotistlik diye bir ünvan var.
Hipnotistler, nedir ikisinin arasındaki fark?
Hipnoterapist, terapi kelimesi iyileştirmek demektir. Evet. Yani hekimlerin uyguladığı kısımdır. Hı hı. İyileştirmeye, tedaviye yönelik kullanımdır. Hipnotist kısmı ise hipnozu kişileri hipnotize edebilecek kapasiteye sahip.
Herhangi, onu ben de yapabilirim
tabii,
mesela.
Herhangi gibi bir meslek grubundan alan kişilerdir. Mesela Amerika'da eyaletlerde eyalet polislerinin kendi yasal yönetmelikleri vardır ve bazı eyaletlerde polis departmanlarının içerisinde hipnotistler vardır. Hı hı. Bazen de onların psychic dediği medyumlar da vardır. Onlar hipnozla bilir çoğunlukla. Kişiler alındıklarında sorgulama esnasında hipnoz da kullanılabiliyor. Hı hı. Yalnız bizim ülkemizde bununla ilgili bir yasal düzenlememiz var. Ülkemizde tanıklara ve sanıklara eşik altı yöntemlerle hipnoz ya da bilinç dışı ilaçlı yöntemlerle sorgulamak yasaktır. O yüzden bizim ülkemizde uygulanmıyor. Ancak bununla ilgili önlem alınabilmesiyle ilgili de yine hakimler, savcılar, avukatlar, baro hı hı. gibi kurumlara eğitimler veriliyor. Bakın bu hipnozla alınmış bir sorgudur. Şu cümleler, şu kalıplar hipnozu gösterir gibi eğitimler veriyorum özellikle ben. Hı hı. Ki bununla ilgili bizim ülkemizdeki yasal düzenlemeye uyabilmek adına öğrenebiliyorlar avukatlar da.
Evet. Uygulamaya geçtiğinde hazır olacaklar evet. o anlamda. Şimdi evet. hipnozla terapinin seanslarından söz edelim isterseniz birazcık da. Örneğin zayıflama için kaç seans, bağımlılıklardan kurtulmak için kaç seans gerekiyor? Kişiden evet. kişiye, gençten yetişkine bu süreç fark ediyor mu?
Aslına bakarsanız konudan konuya değişmekle beraber bazı konularda da çok belirgin şeyler de var. Böyle işte şu kadar seans, bu kadar seans gibi bir şey söylemek doğru değil ama aşağı yukarı hemen hemen diyebileceğimiz rakamlar var.
Evet.
Bunu şöyle belirtmek gerekiyor. İşte bir takım hastalıklarda dersek anksiyete bozukluğu veyahut da işte tik bozukluğu gibi rahatsızlıklarda bir seans miktarı vermemiz mümkün değil. Hı hı. Kişinin iyileşme motivasyonu, kişinin rahatsızlığının kronikleşmişlik düzeyi, kişinin rahatsızlığının iyileşebileceğine olan inancı gibi gibi faktörler bizim için değişkenler. Ama örnek vermek gerekirse hipnozla dil eğitimi 7 günde veriliyor. Böyle bir zaman dilimi var. 7 gün arka arkaya.
Hemen hiç bilmediği bir dili 7 günde öğrenebiliyor mu?
Öğreniyor. Ama öğrenme kapasitesi mükemmel ana dili gibi değil. O yanlış anlaşılmasın. Şöyle hı hı. 80 saatte bir kuru tamamlayıp gündelik hayatını tamamlayabileceği bir dile ihtiyacı varken kişi, biz bu 80 saati kişiye 7 günde öğretebiliyoruz.
Evet, gerçekten çok güzel ulaşmak istediğimiz evet. sonuçlara hipnoz yöntemiyle evet. çok daha kolay, çok daha evet. Ucuz diyebilir miyiz bilmiyorum ama maliyeti ne kadar bunu, çok daha kolay ulaşabiliyoruz bu evet. yöntemlerle.
Bunun maliyeti biraz da içinde bulunduğu şehirde yaşayan terapistin, hekimin hı hı. Bütçelendirmesiyle doğru orantılı. Bunu biraz şöyle düşünebilirsiniz. Hemen hemen bulunduğunuz şehirdeki özel muayene ücretleri ne kadarsa bunlarla denktir.
Denktir
yani
evet.
çok da yüksek ücretlere tabi değil.
Evet.
Genellikle de mesela hipnoza kilo verme gibi şeyler çok kısa sürede
sonuca da ulaşması evet. bakımından.
Kısa sürede uygulamaya sonuca bağlanıyor. Aha. Belki 2 belki 3 seans gibi sürüyor. O noktalarda da deyim yerindeyse şunu söylemek gerekiyor. Hani ekonomik olarak maliyeti de düşük oluyor.
Evet. Bunun için bu sonuca ulaşmaya değer diyoruz. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olup bu bilgileri paylaştığınız için sağ olun, var olun. Sayın
ederim.
Alp Ardıç yine birlikte olmak dileğiyle.
Teşekkürler,
biz
sevgiler.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, psikolog Sayın Alp Ardıç'tı konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Bugün sen çok gençsin yavrum. Hayat, ümit, neşe dolu. Mutlu günler vaat ediyor sana yıllar ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Sana yıllar ömür boyu, ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Seni doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son.
...15.32 Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'ya uzanıyoruz. Sevgili Cem Dalaman hattımızda. Cem merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, geçen 2015 yılında Almanya'da en önemli konulardan biri de sığınmacılardı. Ülkeye 4 aylık bir süre içinde 1 milyondan fazla sığınmacının gelmesi toplumsal ve siyasal bir kriz yaşattı Almanya'da. Şimdi bu konuyu o dönemdeki bağlantılarımızda sıklıkla işledik aslında. Sen durumu anlattın. Alınan önlemler ve özellikle Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle son durum nasıl, neler aktaracaksın bize Cem?
Evet, her şeyden önce Almanya'ya ulaşan sığınmacıların sayısında çok önemli bir azalma yaşandığını belirtebiliriz, anlatabiliriz. Almanya'ya gelen sığınmacı sayısı Mart ayının son günlerinde, bu son haftasındayız, günlük 130 olarak tespit edildi. Bu bundan birkaç ay öncesinde günde 5000'e ulaşan bir sayıydı. Böylece 2016 yılının başından bu yana Almanya'ya gelen sığınmacı sayısı sadece 25 bin olarak şimdiye kadar belirlenmiş oldu. Geçen yıl sen de söyledin, 1 milyondan fazla mülteci gelmişti Almanya'ya. Bu yıl bu şekilde devam ederse, yıl sonuna kadar devam ederse Almanya'ya gelen sığınmacı sayısı en fazla 300 bin, 400 bine kadar ulaşacak diyor yetkililer, uzmanlar. Bunda en önemli neden, iki neden var daha doğrusu. Birincisi Makedonya, Macaristan ve Sırbistan'ın sınırlarını terör örgütlerle kapatması geçen haftalarda. Yunanistan'a giren mültecilerin bu ülkeler üzerinden ilerleyerek Almanya'ya ilerlemesi artık imkansız. Geçen yıl bu yoldan geliyorlardı. İkinci neden ise senin de belirttiğin gibi Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması, bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi. Bilindiği gibi Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 18 Mart tarihinde yapılan zirvede Türkiye üzerinden Yunan adalarına geçen sığınmacıların Türkiye'ye iade edilmesi üzerine uzlaşmaya varılmıştı. Bu anlaşmada bugünlerde yaşama geçiriliyor. Böylece en azından Almanya'ya ulaşan sığınmacılar sorunu nasıl diyelim bir şekilde hallolmuş oldu ama tabii sorun kendi başına devam ediyor, sığınmacı sorunu dünya çapında.
Evet, peki ülkede olan sığınmacıların durumu nedir şu anda? Topluma uyumları konusunda atılan adımlar var mı? Ne tür adımlar atılıyor? Türkler bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorlar?
Şimdi Almanya, Amerika ya da Kanada gibi kendini bir göç ülkesi olarak tanımlamıyor, konumlandırmıyor. O yüzden geçmişte çok hatalar yapıldı Türklerle bağlantılı. 1960'lı yıllardan bu yana Türk işçilerin çalışmak üzere geldiği bu ülkede entegrasyon uyum konusunda yaşanan sıkıntıları biliyoruz ve bu sıkıntıların tekrarlanmaması için bu kez sığınmacılarla bağlantılı işi daha baştan ciddiye alıyor Almanya. Konuyla ilgili bilinen gerçeklerin başında gelen mültecilerin %70'inin genç Müslüman erkeklerden olması var. Uzmanlar bu insanların, yani genç Müslüman erkeklerin uyum sürecinde eğitim kurumlarına, işte meslek eğitimine, iş piyasasına dahil olurken yaşadıkları toplumun değerlerine de saygı duyabilmesinin çok önemli bir kriter olduğunu vurguluyorlar ve bu yönde.
Peki Cem, korku ve kuşku dolu yaklaşımların yanında birçok dernek, kurum mültecilere yardım elini uzattı. Bu konuda son zamanlarda öne çıkan projeler var mı?
Var. Türk dernekleri çok yardımcı oluyorlar. Bir örnek vermek gerekirse Almanya'daki Türk Veli Dernekleri'nin çatı kuruluşu FÖTET, mülteci çocuklarına yönelik bir kampanya başlattı. Bir çantada senden olsun başlıklı bir kampanya. Derneğin başkanı Ali Sak, kampanyada dağıtılan çantaların 50 euroluk bir masrafı olduğunu belirterek Almanya'da yaşayan...
Bir de bandın var herhalde bununla ilgili.
Evet.
Bir çantada dinleyelim o zaman olsun. Lütfen.
Tabii ki biz göçmen kökenli bir kuruluşuz ve göçmen kökenli insanların sorunlarını bir nebze de olsa biliyoruz ve onların ne gibi sorunlarla karşı karşıya olduklarını çok iyi tahmin edebilen kuruluşuz. O nedenle biz de bir katkı sunmak istedik göçmenlere yönelik bir hoş geldin babında. Özellikle de eğitim alanında sembolik bir hareket başlatalım dedik. Tabii şimdi bağışlar toplanıyor ve bağışlar toplandıkça da çantalar ilgili okullara dağıtılacak. İçerisinde defter, kalem, kitap, yani ilk okula başlayan çocukların gereksinimlerini düşünülmüştür. Toplam maliyeti bir çantanın içerisindeki malzemelerle birlikte 50 euro civarında.
Evet Cem, çok teşekkür ediyoruz. Hem hazırladığın bant için hem de aktardıkların için yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kal diyoruz.
Yayınlar.
Beyin, zihin vesaire. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Sinan Canan, En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
Evet, bugün malum son zamanlarda yaşadığımız hain saldırılardan dolayı toplumumuzun fiziksel ve ruhsal travmalar yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla beynimizin bundan nasıl etkilendiğini konuşalım istedik. Bunun olumsuz sonuçları çok fazla tabii ki, değil mi?
Kesinlikle çok fazla. Şimdi bu tip hadiseler insan toplumunun aslında binlerce yıldır bir şekilde karşı karşıya kaldığı meseleler. Türümüzün sorunları çözmek için çok farklı yolları var. Maalesef bu da bunlardan bir tanesi. Zaman zaman karşımıza çıkıyor. Bizim travmaya karşı verdiğimiz tepki çok ayrı bir bilim alanı aslında. Travmanın çeşitleri, onun bize etkileri vesaire konusu çok derin. Fakat ben meseleye biraz şöyle herkesin işine yarayabilecek bir yerden yaklaşmak istiyorum. Çünkü travmanın etkileri daha ziyade profesyonel olarak klinik anlamda çözümlenmesi gereken bazı sonuçlar doğurabiliyor. Hı hı. Fakat biz şöyle bir şey yapıyoruz. Özellikle modern toplumda haberleşmenin çok fazla ilerlediği şu günümüzde her bir hadise olduğu haldeki ağırlığından çok daha fazla hissediliyor zaman içerisinde. Bunun da sebebi zihnimizin, beynimizin kaldıramayacağı kadar yoğun bir bilgi, yanlış bilgi, yani enformasyon, dezenformasyon ve haber bombardımanı altında kalıyor olmamız. Şimdi şöyle bir konuşma oldu. Ankara'daki o maalesef hain olaydan yaklaşık 45-50 dakika sonra benim haberim olabildi. Bana arkadaşlarım internet üzerine dediler ki sen neredesin bu saate kadar öğrenememişsin diye. Şimdi 50 dakika günümüzde çok büyük bir gecikme kabul ediliyor. Hı. Eskiden biliyorsunuz ancak ertesi günün gazetelerine yansıyınca çoğu insan öğreniyordu. Hı hı. Artık anlık olarak haber almak, anlık olarak doğrusunu öğrenmek gibi bizde bir refleks gelişti. Bu refleks tabii ki gerekli. İnsanlar öğrenmek istiyorlar. Fakat şöyle bir durum var. Aynı zamanda bizi dezenformasyona, ajitasyona, yönlendirilmeye çok da açık hale getiren bir konuma sokuyoruz
peki,
kendimizi.
Peki geç öğrenmek travmayı etkiler mi?
Şöyle
ya da
bir şey söyleyeyim.
Etkiler?
Mesela ilk hadise duyulduğu zaman her hadisede aynı şey oluyor. Önce çok farklı iddialar ortalıkta uçuşuyor ve bu zihninizdeki o ilk karşılaştığınız zaten şokunu yaşadığınız tablonun yaralayıcılığını daha da arttırıyor. Bazen işte yüzlerce cenazeden işte efendim çok korkunç sonuçlardan bahsediliyor. Bazısı susturmaya çalışsa da ortamı işte efendim resmi açıklama henüz yapılmadı falan dese de bu uyarılar dikkat ederseniz çok fazla alıcı bulmuyor internet gibi ortamlar üzerinde. Ve biz devamlı hem haber alma hem de duyduğumuz her şeyi diğer insanlara böyle bir acil durum bağlamında iletme konusunda kendimize pek engel olamıyoruz. Bunun hepsine baktığınızda hadise çok vahim, hadise gerçekten çok kötü. İşte Türkiye'nin kalbine yapılmış bir saldırı gerçekten çok önemli. Fakat bu travmayı ağırlaştıracak bazı yanlış alışkanlıklarımız olduğunu düşünüyorum. Bu da biraz açıkçası internet ve sosyal ağlar denen şeye tam alışamamış olmamızdan kaynaklanıyor. İnsanın tabiatıyla da birleşince bu kadar hızlı bir haber alma ortamı maalesef bazı sıkıntılar yaratıyor. Beyin açısından ben şunu söyleyebilirim. Bizim beynimizin bugün yaşadığı temel sorunlardan bir tanesi, biz bu kadar hızlı ve yoğun akan enformasyona zihinsel olarak hazır değiliz. İnsan organizması, insan beyni internet üzerinden normal zamanlarda bile akan bilgiyi kaldırabilecek bir işlem kapasitesine sahip değil.
Peki nasıl tepki veriyor?
Şöyle bir tepki veriyor. Birkaç tane garip davranış geliştirmeye başladık. Birincisi artık kendimizi olduğumuzdan daha zeki zannediyoruz. Çünkü her an aklımıza bir şey gelse ya da bize biri soru sorsa işte Google gibi internet gibi değişik kaynaklardan arayıp cevabı bulabileceğimiz için her şeyi bildiğimiz sanırımız biraz daha kuvvetli eskiye göre. Artı bu kanallardan gelen bilgi özellikle şeklen bizim güvenimizi kazanabilecek bir şekilde sahip olduğunda ona otomatikman inanma eğilimindeyiz. Zihnimiz ihtiyatlı olmamız gerektiğini söylese de bilinçaltımız bu kadar akan veriyi ayıklamakla baş edemediği için birçoğunu zihinaltımız kabul ediyor ve bir anda bizim ruh durumumuzu, işte duygusal durumumuzu etkileyen değişik hallere bizi çok hızlı sokabiliyor.
Bunlardan biri de korku.
Korku tabii ki. Çok hızlı şekilde korku pompalanabiliyor. Şimdi modern dünyada biliyorsunuz toplumsal tepkileri oluşturmanın en artık geçerli yolu internet. Çünkü insanlara doğrudan ulaşmanın ve onları bilgi bombardımanına tutmanın, veri bombardımanına tutmanın çok iyi bir yolu. Ve bu yolun çok ilginç bir özelliği daha var. Biz bilerek ve isteyerek kendimiz işte tıklayarak o kanalları açarak, seçerek bu enformasyona maruz kalmayı tercih ediyoruz. İnsan zihni bir şeyi tercih ettiği zaman aynı zamanda ona açılıyor. Açıldığınız zaman gelen veriyi sorgusuz sualsiz kabul etmeye başlıyorsunuz. Esas problem, ben hep şampuan satın alma örneğini veriyorum. Şampuan almaya gittiğiniz zaman 5-6 tane farklı markadan daha fazla marka karşınıza çıkarsa beyninizin bilinçli seçim yapma bölgeleri dumura uğruyor, felç oluyor. Çünkü 5-6'dan fazla bileşeni aynı anda değerlendirebilecek bir şuurlu kapasiteye sahip değiliz. Hal böyle olunca efendim saniyede binlerce akan veri arasından sağlıklı, mantıklı, rasyonel bir seçim yapmamız da çok beklenebilir bir şey değil açıkçası. Bu durumda ne oluyor? O mantıklı seçimleri yapan ön beyin bloke olunca duygusal beyin devreye giriyor. Adeta işte beyin olan diğer tüm canlıların davrandığı gibi içgüdüsel davranmaya başlıyoruz düşünmeden. Ve bu toplumsal hareketliği son derece manipüle edilebilir bir hale dönüştürüyor. Ben bunu biraz tehlikeli buluyorum açıkçası. Bundan kendimizi özellikle böyle hassas günlerde ne kadar uzak tutabilirsek o kadar iyi.
Evet. Şimdi tabii çocuklar, gençler, yetişkin beyinleri hepsi çok daha farklı etkileniyorlar galiba değil mi bu tür travmalardan?
Şimdi çocuklar çok duygusal varlıklar oldukları için bir kere zaten onların aldıkları bilgiyi çok akılcı olarak değerlendirmelerini beklemiyoruz. Dolayısıyla bu tip özellikle yıkıcı, insanların can güvenliğini tehdit eden, özellikle ailelerinde ve etraflarındaki yetişkinlerde dahi gerginliğe sebep olabilecek durumlar çocukları çok derinden etkiliyor. Çocukların hepimizin bildiği gibi hayata güvenle bakabilmesinin en önemli faktörü başta anne baba olmak üzere etrafta güvendiği, sırtını dayadığı, bakımına muhtaç olduğu insanların hani hayata karşı güvenli durabilme dereceleri, onları bile paniğe sevk eden bir şey çocuğu daha fazla etkiliyor. Buna bir de internetteki kontrolsüz işte bilgi yayılmasını, dezenformasyonu, sürekli ortada gezen görüntüleri eklersek maalesef çocuklarımız olumsuz etkileniyor. Yetişkinlerde de tabii işte bizler olduğu gibi hepimiz aslında bu hani izahtan variste bir durum. Hepimiz nahoş bir duygu yaşıyoruz. Fakat bunun sürekliliği, bunun devamlı olarak bizim zihnimizde dolanması ve dolaştırılması kronik stres dediğimiz bir durumu bizde tetikliyor. Bizim sistemimizin diğer hayvanlardan yine çok önemli bir farkı. Hayvanlar strese girerler. Bu stres çok kısa sürer. İşte ya açlıktan, ya av kovalarken, ya tehlikeden kaçarken strese girerler. Tehlike geçti mi, karnı doydu mu stresi geçer. Ama bizde pek öyle değil. Bizde aynı stres bileşenleri, aynı stres sistemlerine sahibiz ama bizde trafikten tutun teröre kadar her şey 7/24 bu stres sistemini uyarabiliyor. Vücudumuzda stres uyarıldığı zaman da çok temel bir şey oluyor. Beynimizden salgılanan bir hormon, ACTH diye bir ismi vardır. Gider böbrek üstü bezinden vücudumuzu strese karşı savunma durumuna geçecek bazı hormonlar salgılatır. Mesela kortizol gibi. Bu hormonlar kanımızda sürekli yüksek kaldığında ise uzun dönemde başta beyin olmak üzere birçok organımıza hasar veriyor. Vücudumuzun bağışıklık sistemini baskılıyor, daha fazla hasta olmamıza sebep oluyor. Hafızayla ilgili özelliklerimizi azaltıyor. Ani karşımıza çıkan bir stres durumuna malum akut stres, sürekli olana kronik stres diyoruz. Akut stres bazen faydalıdır bile. Yani insanı uyanık tutar, hayata karşı daha şuurlu ve hızlı konsantre bir gözle bakmasını sağlar. Fakat kronik uzun dönem stres maalesef çok yıkıcı etkilere sahip. Zaten bu tip hadiseler bakarsanız genellikle insanlarda bir korku, dehşet hissi oluşturmayı ve onu sürdürebilmeyi amaçlıyor. Yani o bazda yapılıyor. Ve maalesef bunda biz kendimiz de çok başarılıyız. Yani sürekli olarak bunu stimüle ederek kendimizi o durumda tutuyoruz.
Peki bu yaşanan travmalar belli bir süre sonra beyinden silinebilir mi acaba? Yoksa ömür boyu sürer mi?
Travmanın derecesine, insanın ona ne kadar angaje olduğuyla, ne kadar özdeşleştiğine bağlı bir şey. Bugün şimdi Allah rahmet etsin gencecik çocukları görüyoruz. Bir tanesi benim çok yakın bir arkadaşımın yeğeni mesela. Vefat ettiler orada. Şimdi bu travma tabii ki yakın çevresi arkadaşlar için ömür boyu kalıcı bir etki. Çok çok büyük. Toplumun geri kalanı içinde hani olaya ne kadar uzak olursanız olsun Türkiye'nin öbür tarafında hatta yurt dışında yaşayan işte Türkiye kökenli birisi olun. Bu olay sizi yine bir duygudaşlık işte memleketinizde olan bir olay olarak ciddi anlamda etkiliyor ama dereceleri çok farklı. Ve bunlarla baş etme yöntemleri de farklı. Bir yakınını kaybeden, olay anında orada direkt fiziksel ve ruhsal travma yaşayan ya da uzaktan haberdar olan insanların sinir sistemlerinin tepkisi farklı olduğu gibi bunların daha sonra olayla başa çıkma ve bu konuda yardımcı olma yöntemleri de farklı. Zaten önce bunun bir tespit edilip yani travmanın hangi düzeyde olduğunu tespit edilip ona göre bir yaklaşım sergilenmesi gerekiyor. Fakat büyük bir çoğunluk uzaktan şahit olduğu için meselenin terör ve korku boyutuna şahit olduğundan buna yönelik bir önlem almak gerekiyor. Maalesef şu anda hala üzerinden günler geçti, işte haftalar geçti. Hala işte cep telefonlarına, çeşitli internet ağlarına aslı olan olmayan bir sürü ihbar, efendim insanları korkutucu mesajlar sürekli geziyor. Ve özellikle gençlerde, üniversite öğrencilerinde mesela böyle şu anda ciddi bir gerilim görebiliyorsunuz. Korkuyorlar kalabalık yerlerde bulunmaya vesaire. Bu anlaşılabilir normal bir şey ama bu işleri yaparken biraz daha sorumlu davranmamız lazım. Çünkü toplumsal stres özellikle bu tip travmalara yakından maruz kalmış insanlar üzerinde daha da yıkıcı bir etki yapıyor. Dolayısıyla biraz sorumlu olalım. Biz sonuçta bir ülke olarak ailemizin, işte insanlığımızın, ülkemizin iyiliğini düşünen insanlar olarak bundan beraber çıkacağız. Bu tip sorunları bütün toplumlar yaşıyorlar. Biz de yaşıyoruz. Bunu yaşamamızın politik vesaire birçok sebebi olabilir. Ama bize düşen biraz daha insanca, biraz daha şuurlu bir biçimde kendimizi kontrol etmeye çalışarak birlikte bunu atlatmak. Bunun yolu da açıkçası ya bir sinir biliminin uzmanına bile uzmanın tavsiyesine bile ihtiyaç olmayacak kadar açık ve bariz. Biraz kendimize hakim olacağız. Biraz hareket etmeden önce düşüneceğiz. Çünkü şu anda insanların büyük bir çoğunluğu bundan fiziksel olarak etkilenmediler. Ama enformatif olarak, yani bilgi kaynaklı olarak etkileniyorlar ve bu etkilenim hala devam ediyor. Hı hı. Biraz bu konuda kendimizi kontrol edersek daha iyi olur diye düşünüyorum.
Evet. Peki bu travmatik olaylardan sonra beyinde başka değişimler de meydana geliyor mu acaba?
Çok farklı. Bir kere korku ve panik beynin temel devrelerinden bir tanesi. Beynimizde adı Latince badem demek olan bir yer var, amigdala. Tehlike, korku oluşturması gereken herhangi bir durumda burası aktif oluyor. Şimdi mesela diyelim depremlerde, işte doğal felaketlerde yahut bu tip travmatik durumlarda insanların birçoğunun aslında işte kaçışma yahut o duruma verdikleri ani tepki sırasında yaralandıklarını da görebiliyorsunuz. Bunun temel nedeni şu: korku tepkisi, ani korku tepkisi ne olursa olsun bedenin bütünlüğünü korumak ve sizi o tehlikeden uzak tutmak yönünde tamamen içgüdüsel devreleri harekete geçirdiği için artık çok böyle akılla, mantıkla ya da daha önce öğrendiklerinizi hatırlayıp ona göre davranamıyorsunuz. Bir anda bir düzensizlik, hızla bulunabilecek en kısa yoldan kaçış. Mesela bildiğiniz gibi depremlerde en çok cana mal olan konulardan bir tanesi bu. İlk etki beynin stres sistemlerinin aşırı çalışması sonucunda, ki bu sistemin bir etkisi daha vardır. Beynin şuurlu bölümlerinin dediğim gibi baskılar. Bir anda böyle aşırı tepkiler, efendim beynin, o işte insan beynini, insanı farklı yapan o bilinçli, özgür iradeli kısmının geçici bir süre felce uğraması gibi bir etki görüyoruz ilk başta. Daha sonra ise olayın artçı kısmında, mesela olayı yakinen yaşayanlarda işte post travmatik stres bozukluğu diye bir şey bugün artık herkes biliyor. Yoğun stresli bir durumdan sonra beyin kalıcı olarak artık normal bağlama adapte olma yeteneğini kaybediyor. Ve mesela en ufak bir uyaran, işte o günleri, o olayı, o durumu hatırlatan herhangi bir ses, görüntü, yazı insanlarda o günküne benzer reaksiyonlar tetikleyebiliyor. Bu beyinde kalıcı olarak stres sisteminin ayarının bozulmasıyla ortaya çıkan bir şey. Tabii bunun dereceleri var. Ben özellikle bazı işte radikal olaylardan sonra, mesela Ankara'daki maalesef o aylar önceki ilk Ankara Garı'nın, hı hı, önündeki patlamadan sonra, ki o çok beklenmedik ve ilk şoktu. Çok fazla insanın olaya maruz kalmamış olmalarına rağmen bu stres sonrası bozukluğa benzer bir şey sergilediklerini gözlemleyebiliyorsunuz. Kendimde bile kısmen bunu görebiliyordum.
Bunun tedavi yöntemi var mıdır beyinde? İnsanlar kendilerini nasıl tedavi edebilir?
Hafif olan çok kısmı zaten, hani bizim işte dediğim gibi uzaktan şahit olanların yaşadığı kısmı zaten zaman içerisinde geçici bir özellik arz ediyor. Olaya maruz kalanın kesinlikle profesyonel yardım alması lazım. Bunun terapileri var. İşte gerektiğinde bazı sakinleştirici ilaçlardan yardım alınarak bu tip terapiler yapılabiliyor. Fakat tekrar söylüyorum, bunlar mesela toplumun geneline baktığınızda az sayıda insanı etkileyen şeyler, hani biraz marjinal durumlar. Ben çoğumuzu ilgilendiren bir şeyi tekrar hatırlatayım. Biz bu işte travma sonrası stres bozukluğunun etkilerini kendi elimizde sürekli arttırıyoruz aslında. Şu, ben bunu söylediğim zaman bazen genç arkadaşlar bana kızıyorlar.
Azaltmak elimizde mi?
Elimizde. Genç arkadaşlar şöyle kızıyorlar: ne yani hocam, interneti kapatalım mı, hiçbir şey söylemeyelim mi, işte efendim işte içimiz yanıyor, haykırmayalım mı? Hayır, asla bunu söylemiyorum. Fakat bizi, dediğim gibi, ayıran şey şu diğer canlılardan: biz şunu ya da bunu yapmayı tercih edebiliyoruz. Bu bizim itkilerimiz aleyhine bile olsa. Ve insan beyninin en önemli kısmı itkileri kontrol edebilen, onları frenleyebilen beynin ön bölümü. Bu tip durumlarda ön bölüm çok çalışmıyor. Televizyon programlarındaki ateşli tartışmalardan tutun futbol maçlarındaki kavgalara kadar bunu her yerde görebilirsiniz. İnsanlar hani gerçekten hiçbir şeye değmeyen meseleler için birbirlerini öldürmeye kalkabiliyorlar. Bu nasıl oluyor? İşte tamamen o hayvani devreler kontrolü ele aldığı zaman siz artık bir şey, yani kendinizi tutamaz hale geliyorsunuz ve işin sonu karakolda, hapiste, mezarda bitebiliyor. Bazen basit bir trafik kavgasının buna sebep olduğunu görebiliyoruz. Bunların hepsi aslına bakarsanız bu sistem dengesinin bozulmasından kaynaklanıyor. Benim söylemeye çalıştığım, günlük hayatta başımıza böyle şeyler geldi geliyor. Her zaman Allah'a şükür bu kadar büyük olaylar olmasa da belirgin stresler yaşıyoruz. Ama biz insanoğlu olarak, sadece ülkemizi kastetmiyorum, en küçük politik sorunu bile, efendim en küçük bir futbol hadisesini bile abartıp büyütüp hayatımızda bir travma ve stres nesnesine dönüştürebilme kapasitesine sahip canlılarız. Biraz daha sakin olalım. Elbette ki haber alalım, elbette ki paylaşalım ama bunun duygusal kısmını olabildiğince özellikle erken günlerde ayıklamaya çalışalım.
Evet, işte bunu dengede nasıl tutabileceğiz? Dengede tutmak çok önemli. Orayı iyi ayarlamamız gerekiyor galiba.
Evet, bu da biraz kişisel eğitimle, kişisel kontrolle olabilecek bir şey. Bunun altın bir formülü olsa keşke, ben onu her gün yayınlasam ama böyle bir altın formülü de yok.
Evet, dileğimiz tabii ki bu tür travmalar yaşamamamız.
İnşallah.
Bütün bunları yaşamamak adına, ama yaşıyorsak da kendi kendimizi bu anlamda bu dengeyle korumamız, kollamamız gerekiyor galiba. Çok teşekkür ediyoruz bugün
teşekkür
için.
Ederim,
sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'dı yine konuğumuz. EnBeyin Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Ben teşekkür ederim.
Ve size de teşekkürler. Yarın yine buradayız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayatın Sesleri.